sorunlarınızdan asla kaçamazsınız. Tatlı şeyler bizi hasta eder. İnsanlardan sakladıklarımız, kimsenin bilmesini istemediğimiz şeyler. İlerlemenin anahtarıyla ilgili iki bölümlü bir seriye başlıyoruz. İlerleme ihtiyacı temel olarak sizi gerçekten yapmak istediğiniz bir şeyi yapmaktan alıkoyan şeylere karşı gelmek ya da olmak istediğiniz kişi olmak, sahip olmak istediğiniz bir şeye sahip olmanız anlamına geliyor. Yapmaya eğilim gösterdiğimiz ilk şey, ki bu doğru şeydir, Tanrı'dan bunu bize vermesi ya da yardım etmesi için dua etmektir. Tanrı'ya yardım etmesi için dua ederiz. İstediğimiz onu bizim için yapmasıdır. Özünde aşağı yukarı siz Tanrı'dan yardım etmesini istediğinizde Tanrı'nın size yapılacak bir iş verdiği anlamına gelir. Yapılacak her şeyi o yapamaz. Size yapacağınız bir şeyler verir. Yani demek istediğim, dua ettiğinizde ve Tanrı'dan hayatınızla ilgili bir şey istediğinizde size vereceği cevabı dinlemeye hazır olmalısınız. Tanrı'nın sizden istediği şeyi yapmaya hazır olun. Biz sırtımızı yaslayıp oturup bir şey yapmadığımızda o bizim için her şeyi halletmeyecek. Bizim de mutlaka bir şeyler yapmamız gerekecek. Hepimiz bir şeyler yapmalıyız. Bunu yapacağız. Biz Tanrı'nın ortaklarıyız. Yani O'nun bir rolü ve sizin de bir rolünüz var. Tanrı'nın ortaklarıyız. O sizin rolünüzü alamaz. Siz de O'nunkini alamazsınız. Eğer ilerlemek istiyorsanız harekete geçmelisiniz. Başkalarını suçlamayın. Çoğumuz diğerlerini suçlamayı severiz. Bunu uzun zaman yaptım. Babam tarafından cinsel istismara uğradım. Her sorunda, her kötü davranışımda, kendime her acıdığımda, sorun neyse, eğer bu benim başıma gelmeseydi, böyle olmazdı diyorum. Pekala, başıma gelenler yüzünden çok fazla sorunum vardı. Ama bir kimse Mesih'teyse, Kutsal Kitap açıkça şöyle diyor. Eski şeyler geçmiş, bütün her şey yeni olmuştur. Her şeyin bir gecede aniden değişeceği anlamına gelmiyor tabii. Her şey bir anda değişmez. Kiloluysanız ertesi gün uyandığınızda zayıf olamazsınız. Saçınız yoksa ertesi gün kafanızın üstünde saçlar çıkamaz. Yeni bir varlık olmanın yeni bir maneviyatla olacağına inanıyorum. Bunun Tanrı'nın bizi üstesinden gelebileceğimiz durumlara soktuğuna inanıyorum. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Biri de Tanrı'yı işitmek ve O'nun sözlerini dinlemek. Ama bu noktada yeniden doğduğunuzda ve Mesih'i kabul ettiğinizde Tanrı'nın çocuklarına vaat ettiği her şey sizin için mutlaka mümkün olacaktır. Bunu bilmelisiniz. Biri Tanrı'nın sunduklarını alabilirse o zaman herkes alabilir ve o siz olabilirsiniz. Amin. Bu benim hatam değil diyorsunuz. Tamam, hayatta başınıza gelenler hatanız olmayabilir. Belki biri sizi kötü incitmiştir. Belki biri çalmıştır, yalan söylemiştir. Ama bunun ilerlememek için bahane olmasına izin vermeyin. Bir kez incinince bunu hayatımız boyunca yanımızda taşımak ve daha iyi olmamak için bir bahane olarak kullanmamalıyız. Kaçınız insan doğasının suçlamayı sevdiğini biliyor acaba? 14 kişi biliyor. Daha önce bir yere giderken evden geç çıkan bir çift gördünüz mü? Kadın adama senin suçun der, adam da kadına öyle der. Şunu söyleme konusunda iyi değiliz. Biliyor musun? Bu tamamen benim suçumdu. Bundan biraz daha bahsedeceğim. Biliyor musun? Bu tamamen benim suçumdu ve çok özür dilerim. Bizim için neden bu kadar acı verici merak ediyorum. Neden? Çünkü şeytan bunu acı verici hale getiriyor. Yapmamızı istemiyor. Çünkü eylemlerimizin sorumluluklarını aldığımız zaman bizim güçleneceğimizi çok iyi biliyor. Amin. Size bir ev ödevi veriyorum. Evinize gidip kendinizle buluşun ve buluşmada da doğruyu söyleyin. Sonra da kendinize şunu sorun. Hayatımda başkasını bunun için suçlayacağım neler oluyor acaba? Belki durup eğer gerçekten başkalarının hatası olsa bile bunu düzeltmek için Tanrı'yla birlik olup sorumluluk almanın vakti gelmedi mi? Evet, Adem ve Havva. Aa. Yaratılış 3:11. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Meyvesini yeme dedim. Sonra Rab Tanrı kadına, nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı, o yüzden yedim dedi. Yasak ağaçtaki meyveyi. Yasak ağaç. Yani kadın sana itaat etmedim, günah işledim demedi. Sorunun etrafında dolaşarak şöyle dedi. Tamam, şeytan sebep oldu. Sonra Tanrı Havva'dan yılana döndü ve dedi ki, bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi olacaksın dedi. Karnının üstünde sürünecek ve toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Sadece topuğuna. Yani İsa'nın hayatında bazı yaralar açan düşmanın kim olduğunu biliyoruz. Ama kimin kazandığını da. Amin. Evet. Tanrı yaptığın nedir dedi. Havva da şeytan yaptı dedi. Her neyse Tanrı burada gerçekleşen bu olayda her insana sorumluluk yüklemiştir biliyoruz. Rab Tanrı çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Şimdi bakın, yetki kurmak isteyen kişilerin sorumluluk kısmını unutmaması gerekiyor. Yetki kurmak isteyen unutmasın. Bir kadını umursamadan ona patronculuk taslayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Amin. Dave, bu gece ayak masajına ihtiyacım var benim. Rab Tanrı Adem'e dedi ki, bakın Havva'ya konuştu, şeytanla konuştu, şimdi Adem'le konuşacak. Dedi ki, karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için, bakın bir şey söyleyeceğim, bu karınızı asla dinlememeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Burada bir olaydan bahsediyoruz. Bu erkeklerin eşlerini dinlememelerini şart koşan gerçek yaşam programı değil. Sorun şu, Adem Tanrı'nın ne söylediğini biliyordu ama Havva'nın önerisini Tanrı'nın sözünün üstünde gördü. Her zaman Tanrı'nın peşinden gitmelisiniz, erkekler de kadınlar da. Amin. Toprak şimdi senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Suçlayış bahçede başladı ve kutsal kitaba kadar ulaştı. Ve bugün toplumdaki en büyük sorunlardan biri de budur. Bu inanılmaz. Ameliyat olmaya gittiğinizde size kağıt imzalatırlar. Sizi 20 kez öldürürlerse bu onların hatası sayılmasın diye. Bugün kimsenin hiçbir hatası yok. Sadece ahmakça kimsenin, hiç kimsenin hiçbir konuda sorumluluk almak istemediği bir dünyada yaşıyoruz. Ama ayağa kalkmalı ve Tanrı'nın güçlü kadın ve adamları olmalıyız. Burada herhangi bir manevi güce sahip herhangi biri hiç şikayet etmeden, biliyor musun, bu benim hatam, sorumluluğu alıyorum ve gerçekten üzgünüm diyebilir. İnsanlar hatalarını kabullenip birbirlerini suçlamayı bırakınca ilişkiler o kadar iyi olabilir ki. Şimdi Abraham, Sara ve Hacer. Kutsal kitaptaki ahmakça hikaye. Karısı Sara, Abraham'a çocuk verememişti. Sara'nın Hacer adında bir cariyesi vardı. Abraham'a, "Rab çocuk sahibi olmamı engelledi," dedi. "Lütfen cariyemle yat. Belki bir çocuk sahibi olabilirim." Abraham, Sara'nın sözünü dinledi. İşte yine aptal bir adam karısının sözünü dinliyor ve bunu yapıyor. Amin. Önerdiğinin iyi bir fikir olmadığını biliyoruz tabii. Ne tür bir kadın kendi kocasının başka bir kadınla olmasını ister ki? Olacak şey değil. Sara, cariyesi Hacer'i kocası Abraham'a ikinci karısı olarak verdi. Bu olay Abraham'a Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu. Abraham bunun üzerine Hacer'le birlikte oldu ve Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını çok küçük gördü. Ama Sara'nın bunu fark etmesi gerekirdi. Hacer bir tavır takındı. "Ben hamileyim ama sen..." Ama işte burada şirinleşiyor. Sara Abraham'a, "Bu haksızlık senin yüzünden oldu," dedi. "Cariyemi sana verdim, o beni küçük görüyor." Şunu soracağım. Bunu başlatan Sara ama neden Abraham suçlu oldu? İnsanların suçlama oyununu nasıl oynadıklarını bu gösteriyor. 6. ayette işler değişiyor. "Abraham, cariyem senin elinde," dedi. "Neyi uygun görürsen yap." Sonra Sara, "Senin suçun," dedi. Abraham dedi ki, "Hayır, bu senin suçun. Ben bununla uğraşamam." Sonra Hacer bunların ortasında kalınca kaçmaya karar verdi. 8. ayette Tanrı onu buldu ve dedi ki, "Sara'nın cariyesi Hacer, nereye gidiyorsun?" Hacer de, "Ben saraydan kaçıyorum," dedi. Burada bir dakikalığına insanların sorunlarıyla yüzleşmek yerine kaçmalarıyla ilgili konuşalım. Bakın, yüzleşeceğine saraydan kaçıyor. Evet, kaçıyor. Neden sorunlarla yüzleşmiyor? Rabbin meleği hanımına, "Dön ve ona boyun eğ," dedi. Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak dedi. Sorunlardan kaçmak sorunları çözmez. Saklı şeyler bizi hasta eder. Hiçbir şeyin özel kalmaması gerektiğini savunmuyorum. Ama bazen yapacağınız en iyi şey, içinizde sizi rahatsız eden bir şey varsa, sürekli oluyorsa ve bu birinin öğrenmesinden çok korktuğunuz bir şeyse, pastörünüzle konuşmanız ya da kendinize iyi bir arkadaş bulmanız daha iyi olacaktır. Ama dilini tutmasını bilen bir arkadaş olsun mutlaka. Amin. Kulağa böyle gelmesinden nefret ediyorum ama bugünlerde sırrınızı saklayacak insanlar bulmak çok zor. Güvenilir olmamız gerekiyor. İnsanların sırlarını başkalarına anlatmayıp kendimize saklamalıyız. Güvenilecek birini bulunca sadece onlarla paylaşın. Biliyor musunuz, bir şey söyleyip kurtulduğunuzda o şeyin gücünü kaybetmesi çok ilginç. Gücünü kaybediyor. Şeytan onun gizli bir sır olduğunu düşünürse size onunla işkence etmeye devam eder. Sonra Tanrı'nın bizim sürekli üstesinden gelmemizi istediği şeylerden kaçarız, erteleriz. Birini affetmek de olabilir bu, biriyle yüzleşmek de tabii. Hayatınızda sizden faydalanan, size iyi davranmayan biri mutlaka vardır. Belki bu sizden çok şey bekleyen bir ebeveyndir. Hayatınız olmasına izin vermiyordur. Böylece onlarla anormal bir ilişkiniz olmuştur. Buna karşı koymanız gerektiğini bilirsiniz ama asla yapamazsınız. Karışıklığın içinde kalırsınız. Tanrı'nın sunduğu gerçek hayata geri dönmelisiniz. Amin. Belki hayatta geri dönüp düzeltmeniz gereken şeyler yapmış olabilirsiniz. Her hatayı düzeltemezsiniz ama bazılarını düzeltebilirsiniz. Tanrı bazı şeyleri düzeltmenizi isteyebilir. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Aslında babamdan kaçmak için 18 yaşındayken evlenmiştim ve cinsel istismara uğradığım için beni kimsenin istemeyeceğini düşünüyordum. Kalbimin derinliklerinde bir hata yaptığımı biliyordum. Ama birini istemiştim işte. Kimsem olmayacağından korkuyordum. Bu yüzden bu adamla evlendim ve sadece 5 sene sürecek başka bir işkenceye maruz kaldım. O bir dolandırıcıydı. Ben bir şirkette çalışıyordum. Bana birkaç çek yazalım dedi. Rastgele insanlara. O zamanlar neredeyse her yerde çek bozdurup nakit almak kolaydı. Yani sadece içeri girip bu çeki bozdurmak istiyorum derdiniz. Nakit verirlerdi. Neyse, benim çalıştığım şirketten para çalmak istedi. Size burada vaaz veren kişi bir zamanlar hırsızdı. Tanrı insanı ancak bu kadar değiştirir. Yani belki bugün burada beni dinleyen birilerini kendileri hakkında iyi hissettirir dedim. Bunlar çok uzun yıllar önceydi. Ben bu şekilde hapse giremem. Şimdi hayatım için bir sürü hayal ve planım vardı. O şirketi bulup onlara ne yaptığımı anlatacaktım. Paralarını geri ödemeliyim diye düşündüm. Ne kadar korktuğumu bilemezsiniz. Ne yapacaklarını bilmiyordum. Tek bildiğim beni hapse attıracaklarıydı. Ama Tanrı'nın yolundan gitmeliydim. Tanrı'nın istediğini yapmalıydım. Orada öylece duramazdım. Şimdi benim yaptığımı yapmanızı söylemiyorum. Demek istediğim, bu Tanrı'nın benden yapmamı istediği bir şeydi ve Tanrı'ya itaat etmem gerekiyordu. Yoksa küçük evimde toplantılar düzenliyor olurdum. Şimdi beni dinleyin. Tanrı'nın çoğunuzun hayatı için büyük planları var ama Tanrı bu planları yaptı diye gerçekleşecekleri anlamına gelmez. Tanrı'nın sizden istediği şeyler olacaktır. Sizden yapmanızı istediği zor şeyler de vardır. Bazı fedakarlıklar isteyebilir, bazı kurbanlar verilmesi gerekebilir. Bu olabilir. Tıpkı benim hayatımda başıma gelen şey gibi. Tanrı benden ve kocamdan onlar ölene kadar annemle babama bakmamızı istediği zamanki gibi. Onlar hayatta bakmak isteyeceğim en son insanlardı. Bunun için hiçbir sebep yoktu. Ama size kötü davranıldı diye yanlış bir şey yapma hakkınız olamaz. Bugün bazılarınızı Tanrı'nın buraya göndermesi için bir neden var. Çünkü bazen birinin bize kötü davrandığını düşündüğümüzde, onlara iyi davranmamak ya da ihtiyaçları olduğunda yardım etmemek onları haklı çıkaracaktır, buna eminim. Çünkü Tanrı yardım eder. Tanrı gibi olun. Sizin göklerdeki babamız gibi olduğunuzu göstermeniz için düşmanlarınızı sevin. Onları kutsayın. Eğer dünyada yaşayacak ve Tanrı'yı temsil edeceksek herkes gibi yaşayamayız. Dünya için anlamsız ya da kendi aklımıza uymayan şeyler yapmak zorunda kalırız. Doğru şeyi yapmalıyız. Ebeveynlerim uzun yaşadı. Çok uzun sürdü. Uzun zaman. Onlara evde iyi bir hemşirelik hizmeti verdirmek çok fazla para tuttu. Onların işleri için bana yardım edecek birini tutmak zorunda kaldım. Bunu yapmak için mantıklı bir sebebim yoktu. Ama şunu söyleyeyim. Bu muhtemelen yaptığım en güçlü şeylerden biriydi. Beni manevi olarak çok etkiledi, güç verdi. Yani biri size kötü davrandı diye sizin de kötü davranmanız gerekmiyor. Güçlü bir Hristiyan olmak, yani doğru bir Hristiyan olmak pısırıklara göre değildir. Tanrı sizden bazı şeyleri yapmanızı isteyecektir. Yani kesinlikle bizim için yaptıklarından fazlası değil ama bazı şeyler yapmanızı ister. Bu yolda yüzleşmek, istemediğiniz şeylerle yüzleşmek zorunda kalırsınız. Bir şeyleri unutup devam etmek isteriz ama çoğu zaman böyle yapamayız. Geri dönüp günahlarımızın bedelini ödemek zorunda değiliz. Bu örnekte Tanrı'nın nedeni her ne olursa olsun bunun beni korkutmasına rağmen gidip halletmemi istedi. Yani şirketi bulmalıydım. Şirketi şu anda işleten adam eski patronun oğluydu. Onunla konuştum. Titrediğimden eminim. Şunu sordum, möçek yoluyla sizden para çalan bir çalışanınız olduğunu hatırladınız mı? Falan falan falan. Evet dedi. Ben de tamam, çalan bendim dedim. Şimdi bir Hristiyan olduğumu ve yaptığım şeyin yanlış olduğunu bildiğimi ve parayı geri ödemek istediğimi söyledim. O bir Hristiyan değildi, Yahudiydi, Yahudi bir aileydi. Ama kim olursa olsun mutlaka bundan etkilenirdi. Etkileyici olmaya çalışmasam bile doğru şeyi yaptığımızda Tanrı'ya inancımızın gerçekliğinden etkilenirler. Benim için zor olduğunu biliyordu. Her neyse, sonrasında bunun onun hayatını nasıl etkilediğini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, eğer yapmasaydım aynı yerde kalacaktım. Burada size bu hikayeyi anlatmayacaktım. Ama anlattım işte. Geri dönüp de bunu yapın demiyorum. Tanrı bunu yapmanızı istemeyebilir. Yani Tanrı'nın yapmanızı istediği şeyler, daha önce hiç yapmadığınız şeyleri yapmanız. Tanrı'nın gelecekte yapmanızı isteyeceği şeyler ne kadar zor olursa olsun, Tanrı'nın yapın dediği şeylerden kaçmayın. Ona doğru koşun ve halledin. Ne kadar zor da olsa içinize dolan güç de o kadar fazla olacaktır.